Ayrım 4, sayfa 62. 5. Bölüm, Umut Verici Kıpırtı Belirtileri. Dorniger sekreterine 6 yıl önce partinin küçük bir şubesinin yıllık toplantısında rastlamıştı. Devlet adamı küçük ve önemsiz şubelerde de konuşur, böylelikle parti üyeleri arasında ayrım yapmadığını belli etmeye çalışırdı. Zev o zamanlar parti kolunun yazmanıydı. Dorniger geldiğinde onu dinleyicilere şöyle tanıtmıştı. Amit Dorniger'in aramızda bulunduğunu size bildirmekle onur duyuyorum. Dorniger devletimizin temelini atanlardan biri olup hareketimizin mimarlarındandır. Etkin amacına ulaşmak için durmadan çalışan, mücadeleden yılmayan ve elde ettiği büyük başarıları ile hepimizin tanıdığı, kuşağının örnek ve büyük insanı Amit Dorniger şu anda karşınızda bulunuyor. Bu ateşli tanıtma konuşması Amit Dorniger'in gözünden kaçmamış ve genç yazmandaki işlenmeye hazır ham enerjiyi hemen sezinlemişti. Konuşması bittikten sonra Zev ile birlikte bir köşeye çekilip sabahın ilk ışıkları ortalığı aydınlatana dek örgütlenme, disiplin, kalkınma, ekonomi, savunma ve atom konusunda görüşlerini açıkladı. O andan başlayarak da Dorniger genç yazmanın koruyucusu oldu. Dorniger'in kişisel atılımı ile o ana dek adı bile duyulmamış olan basit yazman 24 saat içinde merkeze alındı, 6 ay sonra da baş yazmanlığa yükseldi. Dorniger bu kez de ileriyi görmüş, sanrılarında yanılmamıştı. Zev kısa zamanda zeki bir sekreter olarak kendini gösterdi. Dorniger onu başından aşkın işlerinin çoğuna ortak ettiği gibi vaktinin el vermemesi nedeniyle hazırlayamadığı raporlarını, söylevlerini, makalelerini ona yazdırtmak yolu ile düşüncelerini geliştirme fırsatı da tanıdı. Zev civa gibi zekası ile koruyucusunu bile şaşırtmakta, devlet adamı sekreterinin ortaya attığı parlak fikirlerin içeriğini anında anlamakta bazen zorluk çekmekteydi. İşte şimdi de genç sekreter insanı kıskandıran bir çabuklukla durumu kavramış ve bir çözüm bulmuştu. Çözüm arabaydı.
''Bakıyorum zihnimizi meşgul eden kompleks meseleye bir hal çaresi bulmuşsun.'' dedi Dorniger sözcüklerini dikkatle seçerek. ''Vaziyet hakkındaki mütalaalarını merak ediyorum doğrusu.''
''Çok basit Dorniger'' diye cevap verdi Zev. ''İkimiz de çiftçilerin ellerindekiler ile yetinen kişiler olduklarını gördük. Yalnız bir noktada yapılabilecek bir şey var. Evlerinden tarlalarından yaya gidip geldiklerinden döndüklerinde ölü gibi yorgun oluyorlar. Bu durumun ışığında şöyle düşündüm. Muhtarın emrine bir taşım aracı versek. Aynı yüksek memurlara verildiği gibi böyle bir göreve daha istekli bir biçimde sarılmasını sağlayabiliriz.''
''Dostum, imtihanı muvaffakiyetle verdin.'' dedi Dorniger. ''Bu adamlara taşıt mevhumunu vermeli derken işte bunu kastediyordum. Ama ben de bu arada boş durmadım ve projeden tatbikata geçmeye karar verdim.''
Dorniger durup arabanın yanına gelmesini bekledi.
''Arkadaşlar.'' dedi arabacıya. ''Birini taşıtmak istiyoruz. Bir itirazın var mı?''
''Hayır.'' dedi Pipolu köylü.
''Aksine?''
Dorniger o akşam bütün müşterileri çekilene dek berber dükkanının yöresinde dolandı. Zalman Hasidov perdeleri indirmeye hazırlanır, karısı yerdeki saçları süpürürken devlet adamı dükkana dalıp bozuk aynanın karşısındaki koltuğa yerleşti.
''Mahsul nasıl beyler?'' diye sordu. ''Tarlalar ne alemde?''
Hasidov çarçabuk fırçayı sabunladı. Müşteriyi bir an önce savmak istediği belliydi.
''Hem tarlada ırgatlık yapmak, hem dükkan işletmek, hem de köyün resmi işlerini tanzim etmek kolay olmasa gerek.'' dedi Dorniger. ''Düşünüyorum da arkadaşlar, insan bazen kendi omuzlarına taşıyabildiğinden ağır mecburiyetler yüklüyor.''
''Evet.'' dedi berber, ''bu nedenle saçlarınızı bugün de kesemeyeceğim.''
''Olsun, zararı yok. Çalışan insanın halinden anlayan biri varsa o da benim dostum. Size nasıl yardım edebilirim?''
''Lütfen ağzınızı oynatmayın.''
''Tabii.'' dedi Dorniger ve ekledi. ''Galiba tarlalar köyden epey uzak.''
''Hem de nasıl?'' diye karıştı söze berberin karısı. ''Bu zavallı adam eve döndüğünde ayakta duracak hali olmadığı yetmiyormuş gibi her akşam halka hizmet edip saçmalıklarını dinlemek zorunda.''
Doğru diye katıldı Dorniker kadının düşüncesine. Bu vaziyette size yardım edebilirim. Kendim ve bakıcım için 2 haftalığına bir araba kiraladım. Ama şu anda ona ihtiyacım yok. Onu Bay Hasidov'a ödünç verebilirim.
Berber bir an durdu.
Nasıl? Diye sordu. Niçin? Size yardım etmek arzusundayım dostlarım. Gayet basit.
Peki neden beni seçtiniz?
Çünkü siz Hasidov, muhtarsınız.
Hangi muhtar?
Vazifeli muhtar, köyün işlerini takip eden, tanzim eden şahıs, bilfiil muhtar.
Ben bilfiil değilim, ben hiçbir şey tanzim etmiyorum.
Durun bir dakika arkadaşlar, kooperatiften ısmarlanacak malların listesini siz hazırlamıyor musunuz?
Evet, ben hazırlıyorum, beni zorladılar bu işi yüklenmeye.
Beyler, arabamı size vermek istememin sebebi de bu işte. Kirası nasıl olsa ödendi. Sizin ayrıca para vermeniz lazım değil.
Siz beni ne sandınız beyefendi diye birden sesini yükseltti berber. Ben tekerlek üstünde gidecek adam mıyım?
Araba ile hayvan yemi, ot filan taşınır, insan değil.
Tam o sırada Dorniker'in arayıp da bulamadığı destek kendiliğinden geldi.
Birkaç gün araba ile gidip gelsen sana ne zarar olur Zalman? Mühendis bey nasıl olsa senin için kiralamış dedi berberin karısı. Sen bir fiil muhtar değil misin? Ha? Yani mühendis beyin dediğindensin, tamam mı?
Aklını başına topla kadın diye aykırdı berber ve farkında olmadan saç tıraşına başladı. Köyde ne diyecekler? Değil mi beyefendi diyerek döndü Dolniker'e. Siz karımın saçmalıklarına bakmayın. Böyle bir şey yapamam.
Berber tarlasına ilk kez araba ile gittiğinde köy sakinleri gözlerine inanamadılar. Arabanın arkasına kurulan Bayan Hasidov yoldan geçenlere çalımlı çalımlı el sallıyordu. Berber ise her karşılaştığı kişinin yanında durup özür diler gibi arabayı mühendis beyin iddiasına göre kendisinin bilfiil muhtar falan görevinde bulunması olduğunu anlatmaya çalışıyordu. Ama berber boşuna kaygılanmıştı. İlk günlerde beliren gerginlik yavaş yavaş azalmış ve arabalı berber köyün genel görüntüsünün alışılagelmiş bir parçası haline gelmişti. Aynı gözlüklü bakıcısı ile köy yolu boyunca volta atan mühendis bey gibi. Dolniker'e gelince, Kimyon köye geldiğinden bu yana ilk kez rahatlamış, doyuma ulaşmış görünüyordu. Ama ok yaydan çıkmıştı artık ve köye serptiği tohumların gelişmesi için kişisel atılımlara gerek kalmamıştı. Olay cumartesi akşamı köy sofrasında meydana geldi. Öylesine de sessiz sedasız gelişti ki masadakilerin pek azı durumu sezinledi. İlginç gelişmeler kundura tamircisi Gorviç'in yemeğin ortasında yanında oturan Dolniker ile söyleşiye girmesiyle başladı. Burada önemli bir noktaya dikkati çekmek yerinde olur. İkizler dışında köy sakinlerinden biri ilk kez kendi isteğiyle garip konukla konuşuyordu.
Mühendis bey dedi kundura tamircisi Dolniker'e, benim tarlam köyden çok uzak.
Evet.
Şey diye sürdürdü konuşmasını kundura tamircisi, bana da bir araba verebilir misiniz?
Bakıcının yanında oturan sarışın kız, kunduracının kızı babasını dirseğiyle dürttü. Tsemah Gorviç kızına dönüp öfkeyle haykırdı.
''Bırak beni duvara, ben de berber kadar yaşlıyım, benim de ayağım rahatsız. Birkaç gün araba ile gidip gelsem ne olur yani?''
''Arkadaşlar, arzunuzu memnuniyetle yerine getirirdim.'' dedi Dolniker. ''Ama köyde bir kamu fonksiyonuna sahip değilsiniz Bay Gorviç. Elimden bir şey gelmez. Araba muhtarın hakkıdır. Sipariş listesini o yaptığına göre araba onundur.''
''Anlamıyorum.'' dedi kundura tamircisi. ''Araba neden köyün en aptal yaratığının hakkı oluyormuş?''
''Muhtar o da ondan.''
''Ya ben muhtar olsam ya da öyle bir şey yani. O zaman ben de araba ile gezebilir miyim?''
''Şüphesiz evet.''
''Öyleyse ben bu işi hemen ayarlarım. Berber dostumdur.'' dedi Tsemah Gorviç gülümseyerek ve Hasidov'a döndü. ''Zalman.'' dedi bir eliyle omuzunu okşarken.
''Sana bir şey diyeyim mi?'' Kooperatif listesini tutma işini senden alacağım. Bu işin hep sana yüklenmesi doğru değil.
Tanrı'ya şükürler olsun diye haykırdı berber. Sanki üzerinden çok ağır bir yük kalkmış gibi rahatlamıştı. Ama aynı anda oy diye bir çığlık attı ve yüzünü buruşturup ayağını ovuşturmaya başladı.
Zalman demek istedi ki, diye aldı sözü berberin karısı. Senin işin zaten başından aşkın, okuman yazman da pek yok. Eh, o kadar bil fiil de sayılmazsın, anlıyor musun?
Kadın, diye bağırdı Gorviç. Sana sormadım ben, Zalman'la konuşuyorum.
Düşünüyorum da, dedi Zalman içini çekerek, her şey olduğu gibi kalsın daha iyi.
Kunduracı gene Zalman'ın omuzunu okşadı ama bu kez yüzünde nefret okunuyordu. Yerine oturup acı bir sesle,
''Küçük berber birdenbire koca bir köpek kesildi başımıza.'' dedi. ''Ne yapabilirsin?'' dedi Dolniker. ''Adam muhtar.''
O akşam Dolniker için oldukça verimli olmuştu. Güzel bir yemeği hak etmişti artık. Masadaki yasak yiyeceklerden, kızarmış yağlı etlerden, lahana turşusundan yedi, bol bol şarap içti. Ağrıları sızıları hiç var olmamış gibi kaybolmuş, hafiften sarhoşlamıştı. Dolniker o gece birçok çiftçiyle onların düzeyine inme iyiliğini göstererek konuştu, söyleşti. Lokantacı şahsen gelip Dolniker'i arabasını verdiği için kutladı ve bu davranışının iyilikseverliğini yansıttığını söyledi.
''Beni tanımadığınız belli oluyor beyler,'' dedi Dolniker biraz alınmış gibi yaparak. ''Doğduğum günden beri halk adamıyım ben.''
Dolniker ile Malka o gece ilk kez buluşmaya karar verdiler. Aslında buluşma önerisi tek yanlı olarak Malka'dan gelmişti. Akşam yemeğinden sonra kadın yanına gelmiş, Dolniker'i tam gece yarısı bahçenin bir köşesindeki çardağın altında bekleyeceğini fısıldamıştı.
''Niçin?'' diye kekelemişti Dolniker. ''Niçin beni bekleyeceksiniz hanımefendi?''
Malka bu şakacı cevabı gülümseyerek karşılamış, bembeyaz dişlerini Dolniker'in gözleri önüne sererek,
''Bir de battaniye getir.'' diye fısıldamıştı. ''Ama merdivenlerden inme sakın. O aptal deliyi uyandırırsın.''
Devlet adamı bu hissi vaziyeti anlamakta güçlük çekmişti.
''Peki merdivenlerden inmeyeceksem evden nasıl çıkacağım?'' diye sormuştu. O sırada binlerce karışık düşünce geçiyordu aklından.
''Bunu sana ben mi öğreteceğim Bay Dolniker?'' demişti kadın çapkın çapkın gülümsemesiyle. ''Tanrı bilir yaşamından kaç tane kadın geçmiştir.''
''Ha ha ha!'' diye yarım yamalak bir kahkaha atmıştı Dolniker. ''Evet ya, tabii!''
Dolniker yemekten dönüp de yatağına uzandığında o anlatılmaz coşkunun etkisinden hala kurtulamamıştı. Bir süre gözlerini tavanda dolaştırdı ama uyumaya çalışmadı. Arada bir sabırsızlıkla saatine bakıyor, dakikaları sayıyor, daha önemlisi birisiyle biraz olsun laflama gereksinimini duyuyordu. Dolniker sinirli olduğu zamanlar birkaç kelime konuşarak sükunet bulabilen bir kişiydi. Kısacık bir söylev bile yeterliydi. Şansına Miha yanında yatıyordu ve henüz uyumamıştı. Dolniker için bulunmaz bir fırsattı bu.
''Söyle bakalım Miha,'' dedi çobana karanlığın içinden. ''Hayatında hiç aşık oldun mu?''
Bu soru düşünmeden dilinin ucuna gelivermişti. Ama çoban soruya şaşmadığı gibi olağan dışı bir istekle uzun uzun cevap verdi.
''Mühendis bey, ben hala Dvora Gorviç'e aşığım ama babası karım olmasına razı değil.'' ''Bir saniye,'' diye bu noktada kesti Dolniker çobanın sözünü. ''Kunduracı ne akla karışıyor?''
''Dvora onun kızı.''
''Bak Miha, sana samimi olarak söylüyorum. Kadın hakları meselesi kanuni esaslara bağlanmadıkça bu böyle devam edecektir.'' dedi devlet adamı. ''Ancak milli çapta bir teşebbüs ile bu meseleye bir hal çaresi bulunabilir.''
''Doğru.''
''Şimdi de arkadaşlar temel prensipleri tespit edelim. Meselenin esasına inmeden hiçbir şey halledilemez. Sen muhterem bir insansın Miha ama gene de köyün çobanından başka bir şey değilsin. Tsemah Gorviç ise seri imalat imkanları olan bir atölye sahibidir. Mühim bir silah bu.''
''Evet, silah.''
''Lafımı ikide bir kesme Miha. Sen konuşurken ben nasıl dinliyorsam sen de beni öyle dinle. Arkadaşlar, bu merhalede cemiyetin merhametsiz kaidelerini değiştirme imkanına sahip değiliz. Maddi imkan sahipleri kendileriyle halk arasına devamlı olarak maniler koymakta, halktan uzaklaşmaktadırlar. Bu bir vakadır ve şu basit köyde bile caridir. Belki genç Dvora'nın kendisi de aranızdaki sosyal farkı hissetmiştir. Bu genç kız cemiyetin koyduğu manileri yıkmaya muktedir değildir. Belki de bu işe uygun bir şahsiyete sahip değildir. Bu nokta üzerinde inatla durmak lazımdır, anlıyor musun?
Anlıyorum mühendis bey, peki ben şimdi ne yapayım?
Teşkilatlanmak arkadaşlar,
meselenin gerisinde yatan sebepleri iyice görebiliyor musun?
Şimdi bu karanlıkta pek göremiyorum.
İşte işin can alıcı noktası da budur arkadaşlar. Bir çoban içtimai bir kuvvet değildir. Ama bütün çobanlar yek vücut olurlarsa hesaba katılması gereken bir güç çıkar ortaya. Bu köyde kaç çoban var?
Bir ben varım. Dorniker bir an durdu ama hemen toparlanarak konuşmasını sürdürdü.
Mücadelene devam etmelisin. Bu cemiyet içinde kendine içtimai kıymeti haiz bir mevki edinmelisin. Bu mevki maddi meselelerine karşılık bir muvazene faktörü olacak.
İçtimai kıymeti haiz bir mevki ha?
Seni herkesin önüne geçirecek bir vazifeye tayin edilmelisin. Bu köyün en muhterem şahsı kimdir?
Vallahi derler ki köyün çobanı.
Sen mi?
Evet.
Peki ama neden?
Güttüğüm sürünün yarısına yakın bölümü benimdir.
Senin mi?
Tabii, bu köyün en zengini benim mühendis bey.
Neyse, geç oldu artık dostum. Yarın erkenden kalkıp işine gideceksin. İyi geceler Miha, söylediklerimi iyice düşün.
Çoban kaşlarını çattı, yaşamında ilk kez alnında çizgiler belirmişti. Miha acı düşünceler içinde uykuya daldı. Dorniker gece yarısına kadar bekledi, sonra elini yüzünü çarçabuk yıkayıp eyleme geçti. Kırmızı çizgili bornozunu balkonun demirlerine bağladı, battaniyesini katlayıp koltuğunun altına sıkıştırdı, sonra da bornozuna asılıp aşağıya doğru kaymaya başladı. Kalbinin atışları iyiden iyiye hızlanmıştı. Ay ışığında ayaklarının toprağa değmek üzere olduğunu görünce bornozu bıraktı ve yumuşak toprağa sırt üstü yapıştı. Çevrede Dorniker'in homurtulu ve kesik soluklarından başka gürültü duyulmuyordu. Hemen kalktı, pijamasını silkeledi ve çardağa yöneldi. Altıncı bölüm, kıpırtı. Dorniker sürüne sürüne çardağa geldiğinde pembe bir gecelik giymiş olan Malka onu bekliyordu. Lokantacının karısı onu isteklendirici bir gülümseme ile karşıladı. Dorniker zorlukla nefes almakta, gecenin serinliğine rağmen vücuduna sıcak sıcak bir şeylerin indiğini duymaktaydı. Battaniyeyi yere serip Malka'nın yanına oturdu.
''Yakan kir içinde'' dedi kadın, ''düştün mü ne?''
''Olabilir'' dedi Dorniker, ''yanımda paraşüt getirmeyi akıl edemedim.''
Malka Dorniker'in ensesindeki çamuru okşayıcı el hareketleriyle temizlemeye koyuldu.
''Kalın ve güzel bir boynun var.'' diye fısıldadı kadın.
''Evet öyledir.'' diye cevap verdi Dorniker gururla. Devlet adamı kadına sokulup omuzlarından öptü.
Bundan sonra ne yapması gerektiği konusunda içinde en ufak bir kuşku yoktu. Her şey kendiliğinden ve tam gerektiği gibi gelişiyordu. Malka omuzuna dokunan elin sıcaklığından önce ürperdi, sonra başını şövalyesinin göğsüne bıraktı. Bu arada Dorniker geceliğin altında hiçbir şey bulunmadığını görmüş ve bu pornografik bulgu her yanının tutulmasına ve içinin erim erim erimesine yetmişti. İkisi öylece ses çıkarmadan göz kırpan yıldızların soğuk ışığı altında bir putun önünde tapınırcasına oturdular.
''Malka'' diye fısıldadı Dorniker. ''Artık genç bir delikanlı değilim. Hayatımın ilk baharını çoktan geride bıraktım. Saçım da iyiden iyiye ağardı. Ama inan bana, sana rastladığım andan beri bizi birbirimize yaklaştırıp bağlayan o hissin farkındayım.''
Dorniker kendi sözlerinden coşmuş, kalbi daha hızlı atmaya başlamıştı. Malka başını geriye attı. Siyah saçları battaniyenin üzerine yayıldı, dudaklarını araladı.
''İnsan böyle bir hisse ancak hayatının dönüm noktalarında şahit olur.'' diye sürdürdü konuşmasını Dorniker. ''Yalnız bir kere hissettim bunu, çok iyi hatırlıyorum. Hafızam beni sehvetmiyorsa genç ve yakışıklı olduğum günlerdeydi. Çok sıcak bir yazın başlarında Zvi Grinstein beni merkeze çağırmış, parti azalarının sayısını iki misine çıkartmak için başlatılacak bir kampanyanın mesuliyetini üzerime almaya hazır olup olmadığımı sormuştu. İşte o anda... Tam o anda insan değil de arşa kadar uçmak isteyen bir kuş olduğumu hissettim. Düşünebiliyor musun Malka? Ben parti organının genç muharriri ve Zvi Grinstein. Karşısında dururken dizlerimin bağı çözülecekti neredeyse. Neden beni seçtiniz Bay Grinstein diye sordum. O sırada hissettiğim heyecan ve korkuyu hala hatırlıyorum. ''Benden eski ve kıdemli azalar var, hepsi de benden kabiliyetli. Dorniker'' diye cevap verdi Zvi Grinstein. ''Ben ne yaptığımı çok iyi biliyorum.'' Evet, hakikaten ne yaptığını biliyordu. 2 hafta gibi kısa bir müddet içinde faaliyet hücrelerini yeniden tanzim ettim ve kampanyayı açtım. Parti merkezinde bazı kişiler, anlayacağın sebeplerden isimlerini beyan etmeyeceğim, mesela Şimşon Groydes, personel sayısının lüzumundan fazla olduğunu iddia etti. Yalan, kuyruklu yalan. 1,5 yıl içinde merkezin devamlı adamı olmamı hazmedememişti.
Dolniker birkaç saniye durduktan sonra devam etti.
Ey büyük Allah'ım diye fısıldadı karanlık göğe doğru. Umsklu fakir hamalın oğlunun mukaddes topraklarda büyük bir şahsiyet olacağını kim düşünebilirdi? Esasen nur içinde yatsın babam, bana büyük ümitler bağlamıştı. Mahallenin veletleri sokakta koşuşup oynarlarken ben odama kapanıp çalışırdım. Yani vücudumu kaldıramayacak kadar şişmandım. Ama aynı zamanda o bukleli saçlarımda bir melek kadar güzeldim. O kadar ki insanın beni kucağına alıp yanaklarıma öpücükler yağdırması gelirdi. Ama maalesef tahsilimi yarıda bırakmak mecburiyetinde kaldım. O sıralarda iltica etmeye hazırlanıyorduk. Buraya vardığımızda bizleri bin bir müşkülat ve ağır işler bekliyordu. Sabahın alacakaranlığında kalkar, önce havraya, sonra da elimizde yarım somun siyah ekmek işe giderdik. Bu sana gülünç gelebilir ama Amit Dorniker basit bir hamal gibi pazarlarda yük taşımış bir insandır. Ekmeğimi fiziki el emeğinden çıkardığım günleri hatırladıkça gurur duyarım. Hatta makalelerimi topladığım ilk kitabım çıktıktan sonra kazanmak şerefine nail olduğum Kudüs Edebiyat Ödülü bile bunun yanında hiç kalır. Bahsimize dönelim. Bir müddet sonra talih lehime dönmeye başladı. Rahmetli haham Zuckerman'ın yanına baş muavin olarak girdim. Maaşım çok azdı ama hiç olmazsa tahsilli bir insan için münasip, entelektüel kabiliyet isteyen bir işti. Haham Zuckerman bana layık olduğumdan da çok kıymet verir. Sofrasında yanında oturturdu. Dini bütün, Allah'a samimiyetle inanmış, milliyetçiliği dillere destan bir insandı. Bir keresinde anlatılanlara bakılırsa bayram günü vazife alamayan bir haham yamağı huzuruna çıkmış ve karşısına geçip ağlamaya başlamış. Haham efendi, haham efendi diye sızlanmış haham yamağı. Neden bana bayram gününde vazife verilmiyor? Haham buna ne cevap vermiş arkadaşlar? Haham şöyle demiş. Kulağıma gelenlere bakılırsa abdest almamışsın. Ha ha ha. Haham yamağı da bunun üzerine ama su çok soğuktu haham efendi, çok çok soğuktu demiş. Haham da ne yapalım demiş, sütten dili yanan yoğurdu üfleyerek yer. Ha ha ha. İşte rahmetli haham Zuckerman böyle alim bir kişiymiş ama yanında çok kalmadım. O sıralarda yapayalnızdım, bu sebepten kendimi milliyetçi bir harekete adadım. Sana şunu samimiyetle söyleyeyim ki bu adım hayatımın bir dönüm noktasını teşkil eder. Parti organında haftada 2 kere yazmaya başladım. Yerleşme noktaları kurmak, işte makalelerimin esas teması buydu. Fikrimi inatla müdafaa ediyordum. Yeni yerleşme noktaları kurmalıyız. Ya İbrani ziraatini inkişaf ettiririz ya da dünyada ziraat olmaz. Bu arada ne olsa beğenirsin. Milliyetçi olduğumu duyan haham Zuckerman bir araba sopa ve küfürle beni kovdu. Ondan sonra hayatımı İbranice dersleri vererek kazanmaya başladım. Artık her şeyi kendim yapmak zorundaydım. Hemen harekete geçtim ve Shmuel Honigtort ve Zalik Kodorov ile birlikte tek başıma Givat Tushiya köyünü kurdum. Hayatımın bu kısmı devletimizin ve milletimizin tarihine geçmiştir. Önce bayanlar ve baylar tarlaları kaplayan taş ve kayaları temizlemeye koyulduk. Deliler gibi çalışıyorduk. Ne de olsa romantik ekolün içinde yetişmiş insanlardık. Parti organının yıldız valı köşesini hazırlayan arkadaş olmasaydı belki o köyde 2 yıldan fazla kalacaktım. Ama köyümü bir an olsun ihmal etmedim, unutmadım. Beni orayı ziyarete gittiğimde görmelisin Malka. Herkes etrafıma toplanır, sarılır, öper, itibar eder. Daha sonra daha önce de işaret ettiğim üzere Zvi Grinstein beni yanına çağırdı. O büyük günde hayatımın 29. bağrını henüz doldurmamıştım bile.
Genç Dolniker başarılarla dolu yaşamının 35. yılına vardığında gelecek vadeden meslek yaşamı Malka'nın tek düze nefes alışları ile kesildi. Kadının başı önüne düşmüş, göğsüne yaslanmıştı. Dolniker Malka'nın derin bir uykuya daldığını görmemezlikten gelerek konuşmasını bir çeyrek saat kadar daha sürdürdü. Ancak o da yorulmuş, göz kapakları ağırlaşmıştı. Bir süre sonra da işlek dilinden dökülen sözler yerlerini yavaş yavaş görkemli horultulara bıraktı. Dolniker Malka'nın ürkek sesine uyandı.
''Aman tanrım!'' diye haykırdı kadın. ''Neredeyse güneş doğacak.''
Dolniker geceliğinin eteğine yapıştı. ''Ne zaman geleceksin?'' Kadın devlet adamına şöyle bir baktı, eve doğru koşmaya başladı. Her yanı uyuşan Dolniker de bir an önce sıcak yatağına kavuşmak için yerinden kalktı. Ama balkonun altına geldiğinde bornozunun kısa kaldığını gördü. Balkondan girmesi olanaksızdı. Çaresiz çardağa dönüp beklemeye koyuldu. Gıcırdayan merdivenleri çıkarken Elipaz'ı uyandırıp onu kuşkulandırmak istemiyordu. Çardakta oturduğu sırada bahçe yönünden Dolniker'in kulağına bazı fısıltı ve hışırtılar geldi. Meraklı devlet adamı bahçenin çitine sürüne sürüne yaklaşıp gürültüye kulak kabarttı. İki gölge alacakaranlığın içinden ses çıkarmamaya çalışarak Tsemah Gorviç'in evine doğru ilerliyordu. Gelenler Z ev ile küçük Dvora'ydı. Z evin elinde katlanmış bir battaniye vardı. Dolniker'in yıldırım saçan gözleri bir süre genç çifti izledi.
Yoksa sekreteri de mi gün doğana dek yaşamını anlatmıştı?
Hayır, Zeev'in yaşadığı yıl sayısı buna yeterli değildi. Dolniker sekreterinin gündüzleri sürekli uyuklamasının nedenini şimdi anlıyordu. Yorgunluğu hep akşamdan kalmaydı. Dolniker derin düşünceler içinde merdivenleri tırmandı. Kafası o denli karışıktı ki az kalsın gene yanlışlıkla lokantacı ile karısının yattıkları odaya girecekti. Devlet adamı ateşli gecenin sarhoşluğunun etkisinde yatağına çöktü ve biraz önce yaşadıklarını tatlı görüntüsünü gözlerinin önüne getirerek gerindi. Çardakta tattığı zevkler düşleyebileceklerinin de ötesindeydi. Dolniker yalnız bunun için Kimyon köye gelmeye değer olduğunu düşündü ve hemen uyudu.